Kıymetli dostlarımız merhaba. Erkam TV'nin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Bugün Adıyaman'dayız efendim. Adıyaman'dan yayın yapıyoruz. Depremin üzerinden bir ay geçti. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraber Maraş, Hatay ve Adıyaman'a bir ziyarette bulunduk. Yarın da Malatya'da olacağız. Türkiye'nin gündemi yoğun bildiğiniz gibi. Yaptığımız ziyarette izlenimlerimizi de aktaracağız bugün. Aslında depremin acısı, depremin oluşturduğu travma burada yoğun şekilde hissediliyor. Bugün bunu değerlendireceğiz. Ergün Yıldırım hocamızla birlikte yanımda kıymetli abimiz, dostumuz Ahmet Arslan Pınar Bey var. Kendisi TürkSat'ta direktör olarak çalışıyor. Aynı zamanda bizim Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın Adıyaman'daki depremle alakalı depreme yardım hizmetlerini de burada koordine ediyor kendisi. Hem Hüdayi Vakfımız Adıyaman'da ne yapıyor onu konuşacağız. Depremin hissettirdikleri, depremden ne ders çıkarmalıyız ve bundan sonrası için neler yapmalıyız? Bugün bunu konuşacağız. Ergün Yıldırım hocamızla ve Ahmet Bey ile birlikte. Hocam izninizle ben önce size dönmek istiyorum. Beraber dolaştık, Maraş'taydık. Dün Hatay'a gittik ve bugün de Adıyaman'a geldik. Acıları yerinde gördük. O yıkılmış binaları ben hep televizyonda izliyordum ama ilk defa böyle geldim buraya. Yakından gördük. Şehirlere bir sessizlik çökmüş, bir acı çökmüş. Özellikle gece bunu fark ediyorsunuz. Işıklar yanmıyor binalarda. Adeta boşalmış durumda. Bu koskoca şehirler, yüz binlerce nüfusu olan şehirlerimiz boşalmış durumda. Ne hissettiniz hocam buraya geldiğinizde? Bugüne kadar hep izledik, okuduk ama şimdi aynel yakin görmüş olduk. Nedir sizde bıraktığı his, duygu?
Tabii bir ay geçti. Biz ilk zamanlarda hemen gelemedik. Daha çok ihtiyaç duyulan insanlar geldi. Keşke biz de gelebilseydik. Fakat deprem yaşandığı yerdeki insanlarla görüşmek, tanışmak, depremin olduğu şehirleri hissetmek, yardım eden, fedakarlık gösteren insanlarla tanışmak, bu çok etkileyici bir şey. İlk Hatay'a gittiğimde Antakya'da çok büyük bir dehşetle karşılaştım açıkçası. Yani o kadar beklemiyordum televizyonlarda vesaire. Çok da izlemiyordum açıkçası. Çok da izleyici olmak istemedim. Yani insanlar büyük acılar yaşadı. Evleri başlarına yıkıldı. Hayatlarını kaybettiler. Onları sürekli izlemek çok hoşuna gitmiyor insanın. Ve özellikle Hatay'ın merkezi Antakya'da şehrin öldüğünü hissettim yani. Caddeler, sokaklar, apartmanlar, kimse yok. Evet. Hayat yok. Ondan sonra dolayısıyla şehir yok yani. Şehrin canlılığı gitmiş. Şehire can veren, ruh veren şeyler yok. Bu çok ürkütücü bir şey geldi bana. Hakikaten. Çok kendime yani gelemedim yani. Epey bir oranın etkisinde kalarak. Daha sonra tabii Maraş gelince biraz daha kendime geldim. Çünkü Maraş'ta da büyük yıkıntılar var ama Maraş'ta hayat da var, canlılık da var. O insana yeniden umut veriyor yani. Evet. İnsanların yeniden ayakta kalmak için mücadele etmesi, kendi şehirlerinde bir çaba içinde olmaları. Ama Hatay'da hakikaten insanlar tamamıyla bırakmış gitmiş. Yani Antakya merkezi için diyorum. İskenderun'da böyle bir şey yoktu. Oraya da gitmişti. Kırıkhan'da büyük bir felaket olmuş ama orada da bir toparlanma var. Maraş'ta bu canlılığı görmek şehrin kendisini yeniden ayakta tutmak için bir mücadele içine girdiğini görmek sevindirici. Biz belki binalar, sokaklar, caddelerden daha çok insanlar, yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, burada öne çıkan, aktör olan kişiler, onlarla tanışmak çok etkileyici oldu bence. Şunu gördük, hakikaten her şehirde kendisini ortaya koyan, vakıflar kuran, yardım faaliyetlerini yürüten çok fedakar insanlar var. Şehre ruh veren sosyal aktörler. bu insanın içinde aslında umutlu oluyor. İnsan da bu umutsuzluk gibi gözüken bölgede böyle büyük bir hevesle, heyecanla, mücadeleyle kendisini ortaya koyan bu kişileri görmek insana çok umut veriyor. Ben ağırlıklı olarak da Hüdayi Vakfı'nın çalışmalarının olduğu yerleri gezme imkanını buldum. Ahmet Bey daha iyi bunu
anlatacak. Maraş'taki depoya gittik hocam.
Evet.
Yani Reyhanlı'da, Kırıkhan'daki çalışmaları gördük.
Evet. Aş evleri kurulmuş, ondan sonra depolar var. Gençler, insanlarımız, mesela Van'dan gelen tanıştığım bir arkadaş vardı, imam, manevi rehberlik yapıyor şimdi. İki arkadaşıyla üçüncü günden itibaren çıkıp gelmişler Hatay'a, bölgeye. Yani karşılıksız, tamamıyla hizmet duygusuyla bir mücadele veriyorlar. Ailelerini bırakmışlar, çocuklarını bırakmışlar. Bir ay oluyor neredeyse yani. Böyle Denizli'den gelen, Konya'dan gelen, Türkiye'nin farklı yerlerinden kendisini Hüdayi Vakfı'na müntesip olarak algılayan bu insanların bu yerlerde çalıştığını görmek hakikaten
üniversite öğrencileri hocam,
üniversite öğrencileri
gönüllü olarak gelen
onlar da çok hakikaten var. Yani etkileyici. Bu Türkiye'de toplumun bu bölgede büyük bir yıkım var. İşte Antakya örneğini verdim. Şehrin ölümü söz konusu. Ama öte yandan da böyle insanlarımız var. Bir can veriyorlar, nefes veriyorlar.
Bir dayanışma
veriyorlar.
Ruhu
bir dayanışma
ortaya çıktı. Zaten var olan bir ruh yeniden canlandı hocam.
Sarayca'ya gittik mesela. Evet. Orada da Hatay'ın toparlanıyor. İşte çadır kentler kuruluyor. Sosyal destek faaliyetlerinde bulunan insanlar çalışmaya başlamışlar alanla ilgili. Bir yandan da sosyal yeşerme oluyor yeniden. Evet. Yani kendini toparlama oluyor. İnşallah toparlanacak.
İnşallah.
Yani bu i̇nşallah. Devam edecek inşallah bu toparlanma, bu faaliyetler.
Kıymetli Erkam TV izleyicileri, radyomuzun kıymetli dinleyicileri, şu an biz Adıyaman'da bir ilkokulun avlusundayız.
Şeref Cengiz
İlkokulu burası. Tabii burası depremde yıkılmadığı için, sağlam kaldığı için ve sağlam olduğuna da güvendiğimiz için, değil mi Ahmet Bey?
Evet, biz yetkililer burayı, bu konuda.
Sağ olsun yetkililer de bize yardımcı oldular. Başta valimiz ve diğer mülki amirler bize burayı tahsis ettiler ve burada aslında Hüdayi Vakfımızın diğer kardeş kuruluşlarıyla beraber bir organizasyon söz konusu. İşte çadırlar, konteynerler var şu an bu bahçede. Depo var. Depodan sürekli yardımlar yapılıyor. Biraz da burada neler yapılıyor, ne tür hizmetler yapılıyor? Koordinatör Ahmet Bey'e de bunu sormak istiyorum. Ahmet Bey, siz ne zaman geldiniz? Yani buraya bu işler nasıl organize edildi? Kimlerle beraber çalışıyorsunuz? Bizim paydaşlarımız kimler? Eminim birçok insan hikayesine de burada şahit oldunuz. Gelenler, gidenler. Bir acı var burada, bir travma var. Bize biraz bahseder misiniz bunlardan? Hem neler yapıyorsunuz hem de böyle şahit olduğunuz hikayeler var mı acaba?
Evet. Evvela hoş geldiniz diyorum. Hem Adıyaman'a hem bizim buradaki Hüdayi Yardım Merkezimizin bahçesindeyiz şu anda.
Evet.
Yardım Merkezimize hoş geldiniz diyorum. Bunu Adıyaman halkı adına da söylüyorum. Burada faaliyet gösteren bütün Hüdayi gönüllüsü, derneklerimiz, vakıflarımız ve Hüdayi başlığı altında sizlere hoş geldiniz diyorum.
Allah razı olsun.
Sonra da depremde hayatını kaybetmiş çok insanımız var. Onlara rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimize ve izleyicilerimize de buradan yine aynı şekilde Adıyaman halkı adına da Hüdayi organizasyonu adına da selamlarımızı iletiyorum. Evet, biz ikinci gün Adıyaman'daki bu tesise, okulun bahçesine Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan vakıflarımız, derneklerimiz aracılığıyla hareket edip burada bu tesisimizi açtık. Bu faaliyetlerimizi başlattık. Tabii ilk anda burayla alakalı bir bilgi alınması, fizibilite, önden hazırlık yapılması gerekiyordu. Onlar önceden iletildi. Bilgiler Ankara, Diyarbakır, Urfa'ya gelip burada o şekilde buluştuk. Ve buraya geldiğimizde okulda su yok. elektrik yok. Okulun birçok yeri kapalı. Bahçesinde de insanlar geniş bir bahçe ve düzenli beton bir zemin olduğu için duvarları var. İnsanlar sığınmış, araçlarıyla gelmiş, araçlarında yatıyorlar. Çadır kuranlar olmuş. Bir şekilde bir perişanlık hali vardı.
Evet.
Acılar çok tazeydi. Çünkü Adıyaman'da maalesef ki faaliyetler, çalışmalar, enkazla ilgili çalışmalar henüz yeterli olgunluğa gelememişti. İnsanların bir kısmı hala bekliyordu ki o enkaz çalışmaları yapılsın da erişilebilecekse erişilsin ve kurtarılabilecekse inşallah kurtarılsın diye. Tabii cenazeye dönüşmüş olan, vefat etmiş olan insanlar için de yine bir beklenti vardı. Dolayısıyla acılı bir zamanı yaşadık geldiğimiz zaman. Biz de bunun içerisinde nasıl o acıyı biraz da olsun dindirebiliriz diye bütün bu hüdayi başlığı altındaki derneklerimiz, vakıflarımız güç birliği ederek burada bir teşkilatlı yapı kurmaya çalıştık.
Evet.
Çünkü çok farklı ihtiyaçlar vardı. Sadece insani yardım anlamında bir aynı yardım değil. Yani bir ekmek, su değil. İlk andaki en temel ihtiyaç buydu. Çünkü burada içme suyu yoktu. Ekmek de fırınlar çalışmadığı için ekmek ve su getirdiğimiz araca yüklemiştik.
Evet.
Benzeri diğer arkadaşlarımız için de geçerliydi. Buraya geldiğimizde o temel ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde insanlara eriştirirken bir taraftan da burada bir organize yapıya kurmaya ihtiyaç vardı. Çünkü okulun içini çok daha iyi bilemediğimiz bir durum. Sadece okulun yeni olduğunu biliyoruz, sağlam olduğunu biliyoruz ve gelen yetkililer inceleme yaptılar. Okulun hasarsız olduğunu, duvar ve tavanda bazı, duvarın birleşim yerlerinde bazı çatlaklar dışında büyük bir hasar olmadığını, dolayısıyla da güvenlik açısından olumlu bir vaziyette olduğunu söylediler. Nitekim biz de yaptığımız gözlemlerde buna şahitlik evet. ettik. Ve okulun içini depo şeklinde kullanmayı, dışarıda kuracağımız çadırlar vasıtasıyla da operasyonumuzu yönetmeyi düşündük.
Evet.
Getirdiğimiz hızlı yardımları İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, Urfa'dan, Türkiye'nin neredeyse her yerinden, Konya'sından, Mersin'inden, her yerinden buraya yardımsever büyüklerimiz, vakfımızın kendi bağışçıları, tanımadığımız insanlar dahi buraya yardımlarını ulaştırdılar. Bir
biz onları depoladık, istifledik, ayırdık.
Hayır, ilk başta depolayıp istiflemeye fırsat ve imkan yoktu.
Yoktu.
Günde neredeyse 10 tır yaklaşık geldiği yani, günleri gördük.
Evet. Ne tür yardımlar geldi buraya?
İlk etapta en temel ihtiyaç su ve ekmeği söyledim. Evet. İlk günlerin ihtiyacıydı.
Sonrasında da bir şehirde bir fırın da açtınız değil mi?
Evet. Şu an zaten devam eden evet. ve ilk günlerden sonra var olan bir fırını, esnafı da canlandırmak adına kapalı olan bir fırını teşvik edip ona un, maya, efendime söyleyeyim ilk üreteceği ekmekler için ihtiyaç duyduğu nakit desteği bunları da vererek hatta insan kaynağı yeri geldiğinde desteği sağlayarak
bir esnafı da ayağa kaldırdık.
Evet, yani win-win iki türlü bir evet. kazanç elde edelim istedik. Hem insanımıza ekmeği eriştirebilelim, ürettirip verebilelim. İhtiyaç çünkü Ankara'dan gelmesi, Diyarbakır'dan gelmesiyle burada yapılması
evet.
tazelik açısından da, hayatın gerçekleri açısından da çok daha iyiydi.
Depoladığımız malzemeleri insanlar gelip bu okuldan mı alıyor, teslim alıyorlar yoksa bizim böyle bir mobil seyyar yardım eden araçlarımız var,
var.
Mı?
Var tabii. İlk günlerde dediğim gibi birkaç gün, 3-5 gün diyebilirim size. İkinci gün geldik, 3-5 gün. Hiçbir yere çıkmamıza gerek kalmadan zaten insanlar buraya gelip bir şeylerle beraber geldiğimizi, bir organize bir yapı olduğumuzu gördüğünde ihtiyaçlarını karşılamak için bize geldiler.
Evet.
Biz buradan o dağıtımları hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde verdik. Az önce sordunuz, onu da tamamlamış olayım. Kar ve yağmur şartları vardı.
Evet.
Adıyaman aynı zamanda dağlık bir bölge, bir tarafı ova. O sert soğuk geldiğimizde ciddi anlamda hissedilir vaziyetteydi. Çadırı olmayan insanlar da vardı birçoğu. Arabasında yatan, sokakta yatan, belli derme çatma yapılar kullanan. Onların da battaniye gibi, mont gibi kendilerini sıcak tutacak, soğuktan koruyacak bir takım malzemelere ihtiyacı vardı. Biz de geldiğimizde zaten insanlar da deprem olur olmaz herkes elinde ne varsa buraya gönderebilecek. Evlerindekini hazırladılar. Bir takım araçlarla buraya göndermek için
evet.
uğraştılar. Biz de dahil bireysel olarak yani hüdayinin görevlisi olmanın dışında bir insan olarak, bir aile olarak biz de elimizde yorganımız, battaniyemiz, neyimiz varsa evet. bütün millet zaten bir kucaklaşma ve bu acının hemen bir an önce nasıl dindirilebilir gayretine düştüğü için hazır belli şeyler oldu, hamdolsun.
Evet, epey kalabalık bir ekip de var. Bizim vakfımızın çalışanları da var ama başka gönüllüler olduğunu da görüyorum. Bu evet. insan kaynağı ihtiyacını nasıl giderdiniz? Yani bu hizmetleri duyan herkes koştu geldi mi buraya?
Şöyle tabii ki
çok
koşup...
insan ihtiyacını da bir şekilde burada karşılandı. Doğru. Sıkıntı çekmediğinizi biliyorum.
Elhamdülillah.
Burada nasıl yardımlar aldınız?
Rabbime çok şükür ağır bir iş. 10 evet. tır bir günde boşaltıp sonra onu insanlara dağıtmak hiç kolay bir şey değil.
Bazen şunu da biliyoruz. Hani muhtelif malzemeler de geliyor. Onları da ayırmak da gerekiyor
evet,
değil mi?
Evet. Şöyle insanlar tabii samimi bir şekilde iyi niyetlerle kendi ikinci el eşyalarını hazırlayıp göndermişler. Aralarında sıfırlar var. İşte uygun mevsime uygun olan var, olmayan var. Karışık gıdası olan var, giysisi, ayakkabısı olan var, çocuk için olan var, büyük için olan var. Bunları burada tasnif etmezseniz insanlara doğru bir şekilde veremeyeceğiniz için biz onları tasnif için de uğraştık. Sadece indirmek değil.
Evet.
İlk etapta evet indirdik ama bir taraftan bir grubumuz da gelen eşyaları tasnif etmek, eğer paket yapılması gerekiyorsa paketlemek ki yardım gıda için olanı paketlemeye ihtiyaç vardı.
Evet.
Çuvalla gelmiş bir un, mercimek, bulgur var. Bunu küçük, daha küçük, nispeten daha küçük şeylere bölüp insanlara dağıtmaya ihtiyaç var. Onları da yine yapan bir ekibimiz oldu. O ilk günlerin insan kaynağı ihtiyacını gönüllülerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafından vakfımıza kendisini bağlı hisseden insanlar, gençlerimiz, yaşlılarımız, inanın burada imrendiğimiz, gıpta ettiğimiz yaşlı abilerimiz de oldu, ablalarımız da oldu. Aynı zamanda daha yeni fidan diyebileceğimiz delikanlılarımız da bize burada, yine hanım kızlarımız da bize burada yardımcı olmak için geldiler. Eksik olmasınlar. Yardımsever abilerimizin kendi şirketlerinin çalışanlarını, ücretli çalışanlarını buraya gönderdiklerini, araçlarını ve insanlarını buraya tahsis ettiklerini de rahatlıkla bununla bir şekilde ilk günlerde o zorlukları da rahat bir şekilde atlatabildiğimizi de peşinen söylemem gerekiyor. O hazır yapı da bizi çok rahatlattı. Çünkü evet. gönüllü arkadaşlar hevesli bir şekilde buraya geliyorlar. Nasıl yardımcı olabiliriz diye bir gayret içindeler. Ama aynı zamanda bir çalışma hayatının içerisinde olan insanların düzenli ve organize yapısı da burada çok kıymetli oldu. Evet. Aynı zamanda yine devletimizin bizim buradaki yapıyı doğru, sağlıklı çalışabilmesi için güvenlik güçlerini...
Gerekli izinleri de kolaylıkla verdiler, değil mi?
Gerekli izinler için de uğraşıldı.
Evet,
evet bir takım ilk etapta evet. bir şüpheler oluşsa da sonucu aldık. Başta askerlerimiz geldi. Evet. Önce jandarmalarla burasını, güvenliğini sağlayabildik. Evet. Daha sonra da onlar görevlerini tamamlayınca polis ve bekçi arkadaşları evet. devrettiler.
Ahmet Bey, birçok mesele var depremle ilgili konuşulması gereken. Hocam, daha önce de değerlendirdiğimizi biliyorum ama çok katlı yapılar, birçoğu yıkılmış ya da hasar almış. Burada bir şehircilik meselesi de ortaya çıkıyor. Kurumlar meselesi ortaya çıkıyor. Neler söylemek istersiniz? Yani şehre dair, bu şehirlerimizin yeniden inşasına dair, şehri planlamasına dair, neler söylemek istersiniz? Gün boyu dolaştık, siz de gördünüz.
Evet.
İzlenimleriniz
şimdi,
neler?
Tabii burada birçok insanla konuşma imkanımız oldu. Yani esnaf olan, avukatlık yapan, mühendislik yapan, sivil toplum çalışmalarını yürüten, bütün bunlarla da görüşmelerimizden elde, yani edindiğim izlenimde şunlar çıkıyor ortaya. Bir defa işte zeminlerle ilgili tespitler, imar bölgeleri, imara açılan bölgeler, bunları sağlıklı bir biçimde yürütülmesi. Bu konuda ciddi şey var. Yani buradaki insanlarda da endişe var. Bunu kendiler de söylüyorlar. Yani daha iyi zeminlerde yapılan evler yıkılmadı. Yani efendim işte imar problemi olmayan, ölçüp tartılarak, kontrol edilerek yapılan yerler, mesela Maraş'ta işte yeni Maraş denilen yeni yerleşim bölgelerinde bu kadar ciddi sorunlar yok. Orada yeni yapılar daha iyi yapılmış ve zemini sağlam olan yerlerde yapıldığı için ayakta. Yine tabii ki bu birbirine bağlı birçok meslek grubunun sağlıklı, hakperest çalışması ile ilgili bir şey. Yani biz öncelikle insanlarımızın içinde ölmeyeceği şehirler inşa etmeliyiz. İkincisi, insanlarımızın kültürel ve sosyal olarak, manevi olarak içinde yaşayabileceği şehirleri inşa etmeliyiz. Yani bugüne kadar Türkiye çok hızlı çoğaldı, nüfus çoğalması çok hızlı. Köylerden şehirlere geldi. Dolayısıyla gece kondudan kurtulalım diye hızlı bir biçimde apartmanlaşma oldu. Bu süreci geç, bunun yerine hakikaten bitişik olmayan, aralarında yani yüksek bina da yapılsa mesafe olan, ağaç dikilen, bulvarı olan, meydanı
parkı
olan,
başka parkı sosyal olan, donatıları evet, olan
şeklinde bir şehir artık tasarımının yapılması lazım.
Ama insanlar, hocam bu, yani bu yüksek kattan, bu yüksek binalardan da bir vazgeçmek
yani belki
çünkü
o
memleket çok geniş.
Doğru, bu hep tartışılıyor. Evet. Yani İngiltere yüz ölçümü olarak Türkiye'den çok daha küçük. Ben orada bir seneden fazla yaşadım. Ama evlerin %80'i iki katlı küçük bahçeli evlerden oluşuyor. Yani konfor ve lüks de değil bu yapılar.
Birçok yeri kullanıyorlar. Almanlar da aynı şekilde.
Almanlar da öyle.
Bütün ülkeyi kullanıyorlar bu markalar.
Bizim toplum bir de apartmanı çok seviyor yani. Bir apartman hayranlığımız evet, var. Yani evet, şehirde apartmanda oturuyoruz, caddede oturuyoruz.
Sağladığı bir takım konforlar,
konforlar
var.
Konforlar var. Bundan çıkmamız gerekiyor hakikaten. Evet, apartman illa olacaksa, nüfusumuz çok fazlaysa o zaman dediğimiz gibi aralık olan,
geniş alana yayılmış, geniş alana yayılmış,
az katlı, sağlam zeminlere yapılmalı. İnsanlar hakikaten sadece kitap okuyarak yetişmiyor. İnsanlar sadece okul ortamında yetişmiyor. İnsanlar bir caddede yürürken, bir kafeteryada otururken, efendim bir bahçede dolaşırken veya bir parkta, bunlarla beraber insan yetişiyor. Evet. Bütün bu, yani bu bütünlük içinde şehirlerimizi düşünerek inşa etmeliyiz. Anadolu bir deprem bölgesi. Yüzyıllar içinde de bunlar olmuş aslında. Anadolu'nun tarihini okuduğumuzda, şehirler tarihini.
Evet.
Bunu görüyoruz. O zaman bizim hakikaten buna karşı sağlam binalar, daha iyi binalar, iyi bir şehircilik ortaya koymamız gerekiyor. Bunun içinde Türkiye'nin ciddi bir mühendislik birikimi var aslında. Dünya çapında, dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de yetişip de çalışan mühendislerimiz var.
Evet.
Türkiye'nin o imkanları, altyapı imkanları, teknolojisi artık çok iyi bir düzeyde var. Fakat bunun iyi yürümesi için de iyi bir ahlak lazım.
Evet.
Yani helala dikkat etmek, doğruya dikkat
meslek
etmek.
Meslek ahlakı olması
meslek
lazım.
Meslek ahlakının olması gerekiyor.
Şu bizim arsa sahibi insanımızın evet, biraz bu hırsından
arınması yani fedakar olması lazım. Olması o yani 5 dairem olsun daha evet, çok kazanayım değil de.
Müteahhitlerimizin daha ahlaklı
evet, bu hep birbiriyle yok, ilişkili yok, bir şey. Evet. Yani evet, sadece bir devletin de bunu iyi kontrol etmesi gerekir. Belediyeleri. Ya bugün beni buraya getiren gençler Antep'te depremi bizzat yaşamışlar. Evet. Onlar anlatıyor. Diyor ki deprem öldürmedi bizi diyor. Kim deprem öldürdü derse diyor ben diyor ona çok kızarım. Bizi diyor öldüren işte kötü imar diyor. İşte kontrolsüzlük diyor. Kötü mühendislik diyor. Kötü müteahhitlik diyor. Bunlar bizi öldürdü diyor. Yani aslında bütün şeyi özetliyor bir açıdan.
Evet.
Bunların olmaması. Evet, bunların bir eleştirisini yapalım ama artık işimize bakalım. Evet. İşimize bakmamız için de doğru şeyler yapmamız lazım.
Evet.
Yani yıllarca diyelim ki Türkiye'de ciddi bizim camiadan da mimar Turgut Cansever gibi insanlar evet, yetişti, evet, konuştu.
İşin felsefesini yaptı.
İşin felsefesini bilen insanlarımız evet, da var. Ondan sonra Öktem Hoca var.
Saadettin Hoca.
Saadettin Hoca da bir kültür insanı ama evet, bir mühendis aynı zamanda.
Evet.
Bunları birleştirmiş. Bunlardan
bir de bizim medeniyetimizde bunların evet, örnekleri de var.
Örnekleri de var. Yani şehirlerde mesela Adıyaman yeniden inşa edilirken Sultanahmet gibi çeşmeler koyalım yani. 10 tane veya 5 tane olsun. İşte diyelim valilik yeniden inşa edilecekse karakteri, şahsiyeti olan bir valilik binası olsun.
Ya da bölgeye veya uygun bir mimarinin
bölgeye uygun
taşısın.
İşte kış diyorsunuz evet, ya vesaire diyoruz. Bu ovalar ve dağ işi önemli. TOKİ son dönemde Elazığ'da yaptığı binaları Elazığ'ın artık eteklerine, dağ eteklerine evet, yapmış. Yani bu iyi bir şey. Bir bilinç de var
bir
aslında.
Hocam, Habibi Neccar'ı gördük Hatay'da. Evet. Bir takım böyle Tabi Hatay daha tarihi
çok yıkılmış yani merkez
olan bir şehir. Evet. Adıyaman'ı ben henüz gezemedim. O tarihi eserlerin de aslına uygun restorasyonu da söz konusu değil mi? Yani
evet.
O da epey bir zaman alacak.
Ya bütün bunların dışında evet. Bence yani bizim akıllanmamız yani lazım. İbret almamız lazım.
Evet.
Yani kardeşim bunlar yıkıldı. Bir sürü çok insanımızı kaybettik. Birçok acıları yaşadık. Bunların yeniden olmaması, çocuklarımız olmaması, Türkiye'nin diğer bölgelerinde olmaması için neler yapmalıyız diye ciddi ciddi önlemler almamız, çalışmalar yapmamız, projeler geliştirmemiz.
Evet.
Doğru bir biçimde uygulamamız lazım. Yani çok mükemmel projeler yapıyoruz. Doğru. Ama uygulamaya çevirirken onları kendimize dönüştürüyoruz. Bir de kötüysek kötülüğümüzü, çıkarımızı, beklentilerimizi koyuyoruz.
Hocam,
bunlardan arınmak lazım. Yani bir meslek ahlakı, insan ahlakı, idari ahlak, yani bütün hani evet. Bu bizim İslam siyaset düşüncesinde bölümler var siyasetnamenin. En önemli bölümlerinden birisi ahlakla ilgili
evet.
Yani.
Bu. Evet. Bunları dikkate almak gerekiyor. Hocam şeyi de sormak isterim. Buraya siz gelince Ahmet Bey ile beraber evet. Bir koordinasyon toplantısına da katıldınız.
Evet.
Şehirde
evet.
Başka sivil toplum kuruluşları da var, vakıflar, dernekler de var.
Evet.
İyi bir imtihan verdi sanki sivil toplum. Evet. Devletimizin yani asıl görev devletin görevi.
Tabii.
Ama tabii. Özellikle yaraları sarmak adına evet. Bir takım birazdan Ahmet Bey'e de soracağız burada manevi destek psikolojik destek hizmetleri de var. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani sivil toplumu nasıl okudunuz? Üzerine düşen vazifeler bundan sonrası için üzerine ne koyabilir bu hizmetlerin evet. Üzerine kuruluşlarımız?
Yani Türkiye'de bir defa vakıf geleneği var. Bu çok önemli bir gelenek. Osmanlı geleneğinden gelen bir şey. Bugün Maraş'ta da mesela, dün de görüşmelerinde onu gördüm. O geleneği sürdüren büyüklerimiz var, insanlarımız var, esnaflarımız var, tüccarlarımız var, imamlar var, öğretmenler var. O gelenek yenilenerek devam ediyor aslında ve depremde bu gelenek çok büyük fonksiyonlar icra ediyor.
Evet.
Onu görüyoruz. Ya bunları araştırdığımızda yine Türkiye'de bir geleneği olan,
evet.
Yani Hüdayi Vakfı'na baktığımız zaman.
Ve bunlar Hüdayi, hareketli, canlı kurumlar.
Evet.
Yani hızlı bir şekilde
organize oluyorlar. Bütün bir Türkiye'de Ahmet Bey bunu evet. Daha iyi biliyor. Şu çıkıyor ortaya, yani toplumun seferber edilmesinde, mobilize olmasında bunların çok büyük bir rolü var. Çünkü yukarıdan gelmiyor, dışarıdan gelmiyor. Burada zaten bulunuyor. Bunlar birbiriyle bir etkileşim içinde, bir ağ içinde.
Evet.
Gönüllü olarak yapıyorlar bunlar.
Evet, evet.
Bir heyecanla, bir inançla, bir imanla yapıyorlar.
Ve itibar ediliyor bu kurumlar hocam.
Toplum da bunları görüyor.
Kurumlar.
Tabii ki yani somut olarak okul yapıyor, çalışma yapıyor. Bunları yakından görünce bu insanlara güveni artıyor. Dolayısıyla bu insanların acısını dindirmek konusunda daha bir inancı var. Bürokrasi bu konuda aslında daha böyle psikolojisiyle, sosyolojisiyle toplumun nabzına göre hareket etmek, hissetmek, ona göre organizasyonlar yapmak. Devlet daha formeldir, daha
evet.
Resmidir,
evet.
Daha objektif ve nesnel çalışır tabii ki.
Evet.
Ama burada bir hissiyat var.
Kalbe dokunan değil mi hocam?
Bir şey var.
Bu
çok önemli yani. Bunu evet. Mesela bu gençler, işte ihtiyarlarımız dediniz, bunların Türkiye'nin değişik yerlerinden gelip de bir koli taşırken, bir çalışmaya işte yaparken, aşçılık yaparken, aşçılarla bugün sabahleyin konuştum mesela, onların evet. Hikayelerini dinledim. Orada görüyorsunuz yani bu şeyi, bu dediğiniz
evet.
Özelliği.
Evet.
Bu çok kıymetli bir şey. Bu parayla, görev vermekle, statü vermekle yapılabilecek bir şey değil yani hakikaten.
Hocam teşekkür ederim. Ahmet Bey ben bu çalışmaların bundan sonrası için neler planlanıyor onu sizden bir dinlemek isterim. Yani önümüzde bir Ramazan ayı geliyor. Tabii bir ay oldu bu depremin ilk oluşundan itibaren bir aylık bir süre geçti. Dediğim gibi Türkiye'nin de böyle yoğun bir gündemi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz yani? bundan sonrası için, buraların unutulmaması için, depremin unutulmaması için neler planlıyorsunuz Ramazan'da? Bu sonrası için değerli dostlarımıza, Erkam TV'mizin, Erkam Radyomuzun kıymetli izleyicilerine, dinleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ne ihtiyaçlarımız var? Yani hangi evet. duyguyu diri tutalım?
Evet. Hadi hocam, evvela bir önceki sorunuza bir küçük katkı yapıp sonraki sorunuza geçeyim. Burada vakıf kültürünün, vakıf geleneği ve oluşmuş ülke içerisinde bir kültürümüz var hakikaten. Vakıf kültürüne bizim milletimiz de alışık, bu topraklar evet. için uygun. Etkili olduğunu net bir şekilde ben de söyleyebilirim. Öyle ki burada insanlar alışmış dediğiniz gibi, fakat bilmeyenler veya biraz daha soğuk bakanlar, böyle özellikle İslami çalışma yapan vakıf ve dernekler açısından düşünüldüğünde, ya ben pek sıcak bakmıyordum, hep böyle bir onlara karşı mesafem vardı, biraz da etrafın şeyiyle olumsuz düşünüyordum diyen, ama burada bu çalışmalarımızı gördükten sonra gerçekten bizim içimizde rol alan insanlar bile var. Ya bizle beraber gönüllü olarak faaliyetlerimize katılan, hatta kamyonetlerini doldurup getirip burada o yardım faaliyetine katkı sağlayan insanlara bizzat şahitlik ettim.
Ne güzel.
Elimde bunun açık net isimen örnekleri var, evet. Somut yaşantıları var. Bunu ifade etmek isterim ki biz burada vakıf kültürünü Hüdayi Vakfı özelinde de, genel olarak vakıflar olarak düşünürseniz de desteklediğimizi ve insanlara doğru anlatmayı, vakıfların aslında ne kadar önemli bir misyon gördüğünü anlatmayı becerebildiğimizi düşünüyorum. Yine aynı şekilde devletin ilk anda çok geniş bir afet bölgesi olmasından kaynaklı boş bıraktığı alanlarda çok yerinde hizmetleri olmakla beraber STK'ların onları çok iyi tamamlayabildiğini,
evet.
bizim Hüdayi Vakfımızda burada diğer faaliyet gösteren STK'ların da devletin olmadığı yerde bir devletin aracıymış gibi çok iyi bir şekilde tamamlayabildiğini gördüm. Bunu vatandaş da hissettiği için belki de bir nebze de olsa o tepkiyi azaltan bir rol üstlendi. Vakıflar, STK'lar, Hüdayi Vakfı üzerinde de bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. İkinci sorunuza gelecek olursak, bizim burada bugüne kadar yaptığımız faaliyetler ilk anda acil ihtiyaç dediğimiz karnının doyması, üzerinin başının tamamlanması, giysi. Çünkü sokağa çıkan insanlar pijamayla çıkmış burada depremden. Evinden hiçbir şey alamamış ve giremiyor. Terliği yok, üstü başı müsait değil, kalacağı yeri yok. O insanlara o acil ihtiyaçlarını, gıda, giysi, bunların hepsini, tamamını biz verdik. Ve her kalem neredeyse aklınıza gelebilecek, tırnak makasından tutunuz bebek mamasına kadar, battaniyesinden tutunuz sobasına, yakıtına, kömürüne, odununa, halısına, onun altına sereceği hasırına kadar her şeyini bir şekilde, sağ olsun yardımsever insanlarımız, vakfımızın kendi kaynakları sürekli bir şekilde bunu takviye ederek insanların o acil ihtiyaçlarını giderdik.
Evet.
Birkaç başlık altında bunu toplayabilirim. Yiyecekler, aynı yardımlar olarak düşünecek olursanız işte yiyecekler, giyecekler, ısınma, yakacak tarzı şeyler. Soba mesela, burada elektrikler olmadığı için soba çadırların içerisinde başka şansımız yoktu. Soba, onun içinde yakıt olarak odun, kömür, bunlar ihtiyaç vardı. Elektrik olan yerlerde elektrikli ısıtıcılar, sobalar, UFO'lar kullanıldı. Bu tarz şeylerle insanlarımızın ihtiyacını gidermeye çalıştık. Sonra aşevi hizmetimiz var bizim burada. İlk günden geldiğimiz gün mutfak malzemeleriyle geldik zaten. Onunla beraber hemen hızlıca bir aşevimizi kurduk ve şu anda 3500 günlük yaklaşık olarak kişiye yemek veriyoruz ve bu yemeklerimizle sıcak yemek yiyebilme şansını oluşturduk. Çünkü insanlar dediğim gibi yemeğe ulaşamıyor.
İnsanlar yemek yiyebiliyor, hem dağıtıyor muyuz bu evet. 3500 kişilik yemeği?
Evet, şöyle, bizim buradaki bu okulumuzun yapısının dışında Millet Bahçesi diye adlandırdığımız Adıyaman'ın bölgesinde bir 350 çadırlık, kendi çadırlarımızdan oluşan bir çadır kentimiz.
Evet.
Ayrıca bulunduğumuz muhitin çevresine 4 tane çadır kent yapılmasında AFAD'dan aldıkları çadırları biz hem kurulumuna, hem içlerinin tefrişine, gıdalarına, yemeklerine, tuvaletlerine, seyyar tuvaletler kurarak tuvaletlerine elektrik bağlantılarını sağlatarak onların elektrik alabilmesini sağlamak için gayretlerimiz oldu ve o çadırlara da yemek dağıtıyoruz.
Evet.
Söylediğim kendi çadırlarımıza ve civardaki çadırlara evet. aşevi hizmet veriyoruz.
Ramazan'da
Ramazan için
planımız var mı?
Ramazan için Şimdi şu anda devam ettirdiğimiz bazı faaliyetler var. Çok fazla cenazemiz var. Malum onlara taziyelere gidiyoruz. Evet. İnsanların içinde...
Mesela ben burada arka tarafta çadırlar görüyorum. Bir teravih programı, burada sahurlar, iftar sofralar olacak mı?
Evet, inşallah. Tabii ki bunları arkanızda gördüğünüz şu anki bu çadırı kurarken biz iftar çadırı diye kurduk.
Evet.
Ama iftar ve Ramazan gelinceye kadar bunun içerisini aktif kullanalım diye bunun içerisi tamamen giyim mağazası gibi.
Evet.
İnsanlar cinsiyete göre, yaşa, çocuk büyük oluşuna, ayakkabı vesaire alt üst oluşuna göre tasnif edilmiş şekilde insanlar ihtiyaçlarını buradan gelip kendileri seçerek, biz vermiyoruz, kendileri seçerek giydirip gönderiyoruz bulunan şeylerle.
Evet.
Giyim hizmetleri veriyoruz. Ramazan'da bunu iftar çadırı haline dönüştürüp buradan iftar vereceğiz. Ayrıca sahur programı yapacağız inşallah. Sahurda yine sahur yemeğimiz çıkacak. Bu arada biz burada acılı insanlar, deprem kayıplarımız var malum. Mukabele okunmasını planlıyoruz her gün
İnşallah.
Ramazan ayı boyunca. Teravih.
Manevi bir ihtiyaç da
evet.
var.
Kesinlikle teskine yani, ihtiyacımız var.
Evet. Fakülteli öğrencilerimiz var. İnşallah.
Evet, onlar gelecekler. Şu anda mevcutta bizim burayı destekleyen, yani yardım, aynı yardımların dışındaki yaptığımız faaliyetlerde Şahsiyet Akademisi burada, İGEDER burada, her türlü bizim uhdemizde bulunan fonksiyonları icra eden vakıflarımız, derneklerimiz bizi zaten burada destekliyorlar. Evet. Berberimizden psikososyal destek hizmetlerine, çocukların kreşinden oyun alanına, tiyatrosundan lise ve üniversite hazırlık sınavları için, üniversite sınavları için hazırlık derslerine kadar, yani bir dershaneye kadar hizmetlerimiz çeşitlenip devam ediyor.
Evet.
Ramazan'da bunları biraz daha manevi yönde de artırarak ilahiyat arkadaşlarımızın gelmesiyle onlarla destekleyerek hem çadırlarda, sahada taziyelere, yani biz buraya sıkışıp kalmıyoruz zaten. Sahada ekibimiz
etrafa
var. 9-10 aracımız var şu an. Biz yardımları sadece buradan yapmıyoruz. Bütün şehrin geneline dağıtıyoruz. Evet. O zaman da insanlarımızın ziyaretine, teskinine, taziyesine ayıracağız bunu inşallah. Böyle yürüteceğiz kısmeti.
Çok teşekkür ederiz. Bizim programımızın bir süresi var. Gönül ister.
O kadar çok güzel çalışmalar var ki.
Çok çalışma var. Aslında yani üzgünüz ama bu yapılan çalışmalar bir nebze olsun gönlümüze bir su serpti.
Elhamdülillah.
Umudumuzu yeşertti. Yeniden buraların inşa olması için, ihya olması için. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Geldiniz.
Sizlerden. Hocam ayaklarınıza sağlık.
Çok sağ olun.
Bir sosyolog olarak bütün bu deprem bölgesini gezdiğiniz izlenimleriniz var. Bunları daha biz konuşuruz. Siz i̇nşallah. Yazarsınız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Değerli dostlarımız, biz bugün Adıyaman'daydık. Adıyaman'dan size seslendik. Milletimizin başı sağ olsun. Tüm Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da vefat eden kardeşlerimiz, Malatya'da vefat eden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kalan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Çok güzel hizmetler burada. Az önce dinlediniz. Hüdayi Vakfımızın çok güzel hizmetleri var.
Bitmeyecekti hocam.
Bitmeyecek
onu da
inşallah.
Söyleyelim. Konteyner kentle sürdüreceğiz inşallah.
Yaklaşık 700 tane de konteyner şu anda dağıtılıyor buralara. Böyle konteyner mahalleleri kurulacak. Onları da yerinde gördük.
Adıyaman'da 200 inşallah. Olacak.
Inşallah. Adıyaman'da
200.
200 tane de konteyner.
Kendi organizasyonumuz hariç halk için
200. Kırıkhan'da ben bugün gördüm 300 kişilik bir mahalle, yani 300 konteynerlik bir mahalle yapılıyor. Buraları unutmayalım lütfen. Buradaki kardeşlerimizin acılarını paylaşalım. Unutmayalım. Yardımlarımızı yine yapmaya devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya inşallah biz İstanbul'daki belki stüdyomuzda oluruz. Buralarda olursak buralardan tekrar bir yayın gerçekleştiririz. Haftaya tekrar görüşmeyi murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.